げにくい。
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Ağustos 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Zafer Şahin'le birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmelere göz atacağız sonrasında. Bu kez stüdyo konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti uzaydan müdahale. Yeni kurulan Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzaydaki yol haritasını Hürriyet'e anlattı. Uzaydan kontrol, televizyon, radyo, internet yayınları, haberleşme, gözlem uydularıyla yapılıyordu. Şimdi ise müdahale dönemi başlıyor. Yani bir uzay aracından dünyaya gerektiğinde müdahale edebilmek. Özellikle askeri operasyonda iş farklı boyuta gidiyor. 10 yıl içinde uzayda olmayanın dünyada da sözü olmayacak. Bizim de ilk işimiz milli uzay programı hazırlamak olacak. 10 senelik bir yol haritası belirleyeceğiz. Uzay istasyonu gibi projelerde işbirliğine gideceğiz. Biz henüz uzaya erişim sağlayamadık. Bu önemli bir eksiklik. Dünyada yaklaşık 25 tane uzay limanı var. Ben isterim ki Türkiye'de de olsun diyor yeni kurulan Uzay Ajansı'nın yönetim kurulu başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım. Ayrıca dünyada yerçekimli ortamda üretimin verimli olmadığı bazı sektörler var. Mesela kristalize olan malzemelerle çalışıldığında yerçekimli ortamda sonuç alınamadığı ama yerçekimsiz ortamda mükemmele yakın sonuç alındığı biliniyor. Bunun maliyeti de karşıladığı söyleniyor. Yani iş çok farklı yerlere gidiyor demiş Serdar Hüseyin Yıldırım. Uzayda üretim yapılacağını söylemiş yaptığı açıklamada. Sabah gazetesinin manşeti bu kadar cahil genel başkan görülmedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye niye yok diyen CHP liderine tepki yağdı. Şaka mı bu? Yavuz Fatih Barbaros aylardır orada. Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez demiş Sabah gazetesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu, Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. Milli davamız Kıbrıs'ta bile yeterince bilgilendirilmeyen genel başkana bilgi vermeye hazırız dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, dünyanın duyduğunu yine Kılıçdaroğlu duymamış, CHP liderinin benzer yanlışlarına defalarca şahit olduk ama bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez dedi. Milliyet gazetesinin manşeti gevrek beton tehlikesi. Bina altlarında bulunan fırınlar yüksek ısı yayarak betonu kolay kırılır hale getirip olası bir depremde faciaya davetiye çıkarıyor. Deprem İstanbul'un en büyük korkusu. Olası İstanbul depremine yönelik hazırlıklar tartışılırken uzmanların dikkat çektiği bir tehdit de göz göre göre sürüyor. Apartman altı fırınlar. Uzmanların bina betonunu gevrek hale getirip daha kolay kırılmasını sağlıyor uyarısı yaptığı fırınların Van depreminden sonra apartman altında yer almaları yasaklandı. Ancak buna rağmen İstanbul'daki 2200 fırının büyük bölümü apartmanların altında hizmet veriyor. Fırınlar arasında ruhsatı olmayanlar bile var. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, yüksek dereceli ateş yapıya her zaman zarar verir. Eski binaların altındaki fırınlar için önlem alınmaması büyük risktir diyor. Bu arada 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüydü hafta sonu. Onunla ilgili bir haber de var. Erkeklerin travması daha yoğun. Profesör Ayşe Coşkun, 17 Ağustos'tan sonra erkeklerin erkek güçlüdür, destek almaz, duygularını dile getirmez diyerek en az destek alan grup olduğunun altını çizdi. Ruhsal travmaları öteleyen bu kişilerin derinine indikçe acılarının ortaya çıktığını söyleyen Coşkun, deprem travması tümden yok edilemez dedi. Türkiye gazetesinin manşeti hep yolda bıraktılar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü tutmadı. Güvenli bölgeyle ilgili çalışmalar ve tartışmalar sürerken Suriye'de son 8 yılda edindiğimiz tecrübeler Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilmeyeceğini gösteriyor. Membiç yol haritasıyla PKK-YPG'yi bölgeden temizleyecekler, evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler geri dönecekti ama olmadı. Eğit Donat programıyla DAEŞ'a karşı 15 bin muhalife eğitim sözü verdiler ama sadece 54 kişi aldılar. Projeyi iptal edip Türkiye'yi yalnız bıraktılar. DAEŞ ile mücadele bahanesiyle YPG'ye tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderdiler. Ardından envanter çıkarıp geri toplayacağız dediler ama sonra unuttular. Terörle savaşı kazandık, çekiliyoruz açıklaması yaptılar ama daha çok yerleştiler. Suriye'nin kuzeyine 26 askeri üs kurdular, burada PKK ile poz verdiler. Cenevre, Soçi, Astana, İstanbul ve Tahran gibi uluslararası toplantıları müspet bulduklarını söylediler. Türkiye öne çıkınca Astana'nın fişini çekelim dediler. Müttefik olduğumuzu hatırlattılar. Kara operasyonunda Türkiye'yi istemediler. Hava istihbarat paylaşımı vaat ettiler ama yapmadılar. Bir de üstüne uçuşa yasak bölge ilan ettiler. Kimyasal silah kullanırsa rejime müdahale edeceklerini ifade ettiler. Esad çocukları sarin gazıyla boğdu ama onlar gidip Esad'la gizli anlaşmalar yaptılar diyor Türkiye gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri'ni Erdoğan yönlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü yayın organlarından Foreign Policy, Erdoğan Washington'u parmağında oynatıyor başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni etkileyerek istediğini almayı başardığını söyledi. Foreign Policy, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, başarılı Amerikan diplomasisinin Türkiye'yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünülebilir. Ama Ankara'nın zafer edasıyla, Amerika Birleşik Devletleri bizim pozisyonumuza yaklaştı demesinin bir sebebi var sözlerine yer verdi. Foreign Policy, S-400 yaptırımlarıyla Fırat'ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altını çizdi. Erdoğan'ın fırtınası konuşmaların seyrini değiştirdi yorumunda bulunurken, Foreign Policy, haberin detayında Türkiye'nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini olağanüstü olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti İdlib'e bir günde 1400 bomba. Esed ve Rusya Hama ile İdlib kırsalındaki saldırılarını artırıyor. Vatan Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, muhalif bölgelerin günde ortalama 1400 bombayla vurulduğunu söyledi. Son 4 ayda 916 sivil katledilirken 2303 kişi de yaralandı. Rejim ve müttefikleri özellikle Hanşeyhun ilçesini bombalıyor. Naci Mustafa'nın verdiği bilgilere göre Hanşeyhun'un düşmesi durumunda 600 binden fazla sivil zor durumda kalacak. Latamnia, Kefer Zeyta, Tamanya, Seyyat, Sukeyk ve Türk Gözlem Üssü'nün yer aldığı Morek'te kuşatılmış olacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Binlerce sivil kaçış yolunda Hanşeyhun İdlib yolu göç kervanlarıyla dolarken sınıra sığınan sivil sayısı 900 bini aştı. Sivil Savunma Koordinatörü Riyad Salih, son 4 ay içinde 26 pazar yeri, 5 elektrik santrali, 55 okul, 28 sivil savunma merkezi, 28 cami, 9 hastane ve 5355 evin vurulduğunu anlattı. Star gazetesinin manşeti mağdur esnaftan İmamoğlu'na isyan, kimseyi bulamadık. Sağnak sona erdi, Ekrem İmamoğlu ortaya çıktı. Su baskınında mallarını kaybeden Eminönü esnafı başkanı karşısında görünce isyan etti. Dün kimseye neden ulaşamadık, zabıta bile yoktu. Neredesiniz başkanım? Meteoroloji günler öncesinden uyardı ancak gerekli tedbirler alınmadı. İstanbul'un birçok bölgesine su bastı, bir kişi hayatını kaybetti. Sağnak yağışta ortalıkta görünmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı, selin vurduğu yerleri gezdi. Başkanı karşılarında gören İstanbullular yaşananlara isyan etti. İmamoğlu'na yaşadıkları mağduriyeti anlatan Eminönü esnafı muhatap bulamamaktan yakındı. Neredesiniz diye sordu. Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık? Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım? Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun dediler. Akşam gazetesinin manşeti yönetemedin suçlu arama. İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmek yerine CHP'de parti içi siyaset yapmayı ve tatili tercih etti. Felaket gelince de meteorolojiyi suçladı ama anında yalanlandı. İstanbul'daki sel felaketi sırasında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dönüşte suçu meteorolojiye attı. İmamoğlu, meteoroloji doğru zamanda doğru uyarıyı yapmadı. 12.30'da bize orta şiddetli bir uyarı geldi, zaten yağış başlamıştı dedi. İmamoğlu, felaket sırasında tatilde olmasına yönelik eleştirilerle ilgili olarak da bunlar boş konular, insanoğluyuz, başka yerde de olabilirdik, birkaç günlüğüne tatile gitmiştim, ailemize karşı sorumluluklarımız da var diye konuştu. Meteoroloji ise İmamoğlu'nu bir açıklamayla yalanladı. Açıklamada 13 Ağustos'tan itibaren uyardık, 15 ve 16 Ağustos'ta gök gürültülü sağanak yağış olacağını belirttik, 17 Ağustos sabahı da orta değil kuvvetli yağış uyarısı yaptık denildi. Bugün son gazetemiz Milat Gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti İmanlı Yürekler. Etiyopyalı Müslümanların misyonerlere karşı verdiği mücadele demiş Milat Gazetesi. İslam'da müşerref olan iki ülke, Habeşistan'da Müslümanların misyonerlere karşı verdiği mücadele takdir topladı. Halkın Hristiyanlaştırılmasının önüne geçmek isteyen üç genç imkanlarını seferber ederek cami yapımına başladı diyor Milat Gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Semih Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Semih Kılıç günaydın.
Günaydın Nazlı Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, yeni haftanın ilk gününde tabii ki çok hareketli bir şekilde başladı. Gündem çok yoğun. O başlıkta siz radyolardan anlattınız, biz de televizyon ekranlarından anlattık. İçişleri Bakanlığı HDP'li 3 Büyükşehir Belediyesi'ne yeni görevlendirme yaptı. Yani kayyum atandı. O belediyeler Diyarbakır, Mardin ve Van'dı. Yine bu 3 şehir başta olmak üzere 29 ilde yürütülen operasyonda 418 kişi gözaltına alındı. Bu tabii günün en sıcak haberi. Bunun yanı sıra tabii ki gündem başlıklarına bakacak olursak, devletin zirvesinin programı da devam ediyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu saat itibariyle bugünlük programı açıklanmadı. O açıklandığı takdirde biz yine ileteceğiz. Yine siyasi partilerin de gündemi artık bayram tatilinden, bayram haftasından sonra da yoğun olduğunu söyleyebiliriz. CHP'de MYK var bugün. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bayram tatilinin Nevşehir'deki il başkanlarıyla bir araya gelmişti. Yine yeni haftada muhalefetin stratejisi üzerine kurulu olacak bir toplantı olacak. MYK toplanacak. Genel merkezdeki toplantının gündeminde güvenli bölge, ekonomi ve sığınmacıların durumu ön başlıklarda olacak. Bunun yanı sıra tabii ki bugünkü yeni haberde bu toplantıda masaya yatırılacak. Diğer başlıklara bakacak olursak tabii ki son bir haftadır bir toplu sözleşme zam görüşmeleri devam ediyor. Memurların gözde yeni teklifte bu noktada memur sen başkanlar kurulunun değerlendirilmesi yapılacak bugün ve bir basın açıklaması bekliyoruz. Onu da takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra tabii ki öğrencileri de üniversite adaylarını da yakından ilgilendiren bir haftaya girmiş bulunmaktayız. YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihlerinde elektronik kayıtlar yapılacaktı. Bunun yanı sıra 19-21 Ağustos tarihlerinde de yine öğrenciler üniversitelere gidip kayıtlarını yaptıracaktı. Dediğimiz gibi bugün itibariyle öğrenciler için de, üniversite adayları için de hareketli bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki pek çok gündem başlıkları var. Onları da takip ediyoruz. Yine bunları gün içerisinde hem radyolarımızdan hem de televizyon ekranlarımızdan aktaracağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Semih Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine yansımamış çünkü sabah çok erken saatlerde geldi haber, son dakika haberi olarak. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nca ve buralara kayyum atandı haberi, bilgisi var. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yaptığı bir açıklama, yazılı açıklama var. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeleri?
Valla açıkçası sürpriz olmadı. Çünkü bu başkanların daha seçim öncesinden haklarında yürütülen terör örgütüyle alakalı soruşturmalar vardı. 31 Mart sonrası belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdikleri bazı icraatların da neticesinde bakanlığın böyle bir karar aldığı görülüyor. Tabii bakanlık bu kararı kendi kendine almıyor. Hem belediyeler kanunundan hem anayasanın ilgili maddesindeki tarif edilen sınırların dışına çıkıldığı gerekçesiyle böyle bir karar alıyor. Şimdi açıklama benim de önümde. Bakıyorsunuz 3 büyük şehir işte Diyarbakır, Van ve Mardin. Mesela Diyarbakır Belediye Başkanı hakkında bakın silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övmek suçlarından yürütülen 9 ayrı soruşturma var. Soruşturma ve kovuşturma var. Bunun dışında bakanlıkça açılan 3 ayrı soruşturma var. Yine Van Büyükşehir ile ilgili 7 ayrı soruşturma, 3 adet bakanlık soruşturması var. Mardin ile ilgili de yine benzer sayılarda 6 ayrı soruşturma, 3 ayrı bakanlık soruşturması var. Şimdi tabii bu şöyle yorumlanabiliyor. Ya işte burada halkın iradesine işte bir darbe yapıldı. Maalesef bakıyoruz parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin bazı milletvekilleri böyle açıklamalar yapmış. Ancak şu unutuluyor. Ya şimdi dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik ülkede, hiçbir devlet yerel yönetimlerin kendisine tanınan yetkileri terör örgütüyle paylaşmasına izin vermez. Yani buradaki temel kıstas bu. Bakın mesela HDP'li belediyelerde şu çok net bir şekilde biliniyor ki daha önce de biz bunu gördük. Eş başkanlık sistemi diye kendilerinin icat ettiği bir sistem uyguluyorlar. Bu ortaya da çıktı. Nedir bu sistem? Ya orada Kandil'den talimat almış, Kandil tarafından görevlendirilmiş biri, bir terör örgütü mensubu, seçilmiş belediye başkanının yanında onunla aynı şartlarda kendine ait makam odası var, kendine ait özel kalemi var, şoförü var, sekreteri var. Yani fiilen belediyeyi o yönetiyor. Yani belediyeyi fiilen Kandil yönetiyor. Şimdi siz eğer devletseniz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet buna izin vermez. Vermiyor. Yani olan şey aslında bu. Yani HDP'nin Kandil'den talimat alan eş başkanlarının kamunun imkanlarını terör örgütüne aktarmasını engellemek. Yani burada yapılan şey tam olarak kaba tabirle bu. Ha onun detayında çok farklı şeyler var. Yani nedir onlar? İşte orada bu başkanların terör örgütü mensuplarına belediyede sağladığı istihdam olanakları, işte kendilerinden olmadığını düşündükleri ki bunların arasında şehit yakınları da var, personele uygulanan mobbing ve işten çıkarmalar, işte Diyarbakır Belediyesi'nde personel kimliklerindeki Türk bayrağının çıkartılması, daha bunun gibi terörist cenazelerinde boy göstermeleri, yani bunun gibi bir devletin asla görmezden gelemeyeceği çok ciddi eylemler var. Zaten ne diyoruz işte terör örgütünü övmek, terör örgütü propagandasını yapmak gibi çok fazla böyle suça iştirak ettikleri çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bir kez daha altını çizelim. Buradaki asıl olay bu HDP'nin Kandil'den aldığı talimatla uyguladığı, yıllardır uygulamaya çalıştığı, devletin de izin vermediği eş başkanlık modelidir. Yani bir tane insanlar bunu eleştirenlere HDP'liler ve diğer siyasi partiler bu uygulamaya karşı çıkanlar dünya üzerinde bir tane örnek göstersinler. Hangi devlet kendi yerel yönetimlerinde bir terör örgütünün atadığı eş başkanların böylesine inisiyatif kullanmasına izin veriyor? Bakın dünyada bunun bir örneği yok. Gerçekten yok. Ama niyeyse bunu görmezden geliyorlar. Bu yapılan uygulamayı sanki devletin oradaki halkın iradesine yapmış olduğu bir müdahale olarak göstermeye çalışıyorlar. Ben eminim bu görevden alınan başkanlar da tabii ki siyaseten bunu eleştireceklerdir ama inanın onların üzerindeki yük de kalkmıştır. Niye biliyor musunuz? Biz geçen dönem gördük. Yani adam belediyede çaycı kadrosunda ama belediyeyi o yönetiyor. Şoför kadrosunda ama belediyeyi o yönetiyor. Aslında çaycı ya da şoför de değil o adam. O adam bizzat Kandil'in getirip oraya atadığı bir terör örgütü mensubu. Şimdi gelen haberler var. Kendilerine ait odalardan bahsettik, sekreterlerden bahsettik. Bunları onlara tahsis ediyorlar ama bir tane belediye başkanı maaşı var. O belediye başkanının maaşının bile nasıl dağıtılacağına, ne kadarının başkana, ne kadarının bu eş başkana gideceğine dair kendi aralarında bile tartışmalar yaşadıkları söyleniyor. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Seçilmiş belediye başkanısınız. Yanınızda örgütün görevlendirdiği bir adam var. Allah aşkına orada personel kimin sözünü dinler? Yani çok nettir kimin sözünü dinleyeceği. Ya bırakın personeli. Koca koca büyük şehirler bunlar. Diyarbakır, Mardin, Van. Ya buralara siz nasıl hizmet edeceksiniz? Daha önce yine örneklerini gördük. Mesela Belediye kanununa göre siz belediyenin gelirinin %30'undan fazlasını personel gideri olarak kullanamazsınız. Ama bu belediyelerde biz gördük ki HDP'nin yönettiği belediyelerde belediyenin toplam gelirinin %90'ını personel ödemesi olarak kullanıyorlar. Ha bu paralar personele falan da verilmiyor. Bizzat dağa gönderiyorlar. Geçen dönem bunları gördük. Mesela bir ilçe belediyesinde ismini vermeyeyim. 7000 küsür lira maaşla yüzlerce insanı işe almışlar. Hı hı. Ama o paralar o insanlara hani belki bir miktarı veriliyor ama kalanı örgütün finansmanı için dağa gönderiliyor. Ha şu söyleniyor deniliyor ki bunlara niye izin verildi? Kardeşim demokrasi böyle bir şey işte. Yani seçime giriyorlar, kazanıyorlar. Eğer yasal sınır içerisinde kalsalar gerçekten bir belediye başkanı olarak bir yerel yönetim olarak ora halkının menfaatleri doğrultusunda çalışsalar devlet onlara zaten müdahale etmez. Ama siz orada kamunun size aktardığı payı, parayı, imkanları terör örgütüne peşkeş çekerseniz devlet tabii ki buna müdahale eder. Yani bunda şaşıracak, kızacak, bu niye oldu denilecek bir şey yok. Şu an olan da bu.
Peki bakalım gelişmeleri takip edeceğiz hep birlikte. Şimdi 9 günlük aslında birleştirilmesiyle birlikte çoğu insanın 9 gününe kadar çıkardı.
Birleştirilmedi ama sanki 9 günlük de
öyle
oldu.
Aynen yani, öyle. Çünkü
o
Ankara'ya
Perşembe
Cuma'da
çok havası yoktu.
Tabii,
çalışma
tabii.
Günü havası yoktu.
Sanki tatil birleştirilmiş gibiydi. Çünkü insanlar belki de senelik izinlerini alıp birleştirdiler. Dolayısıyla Ankara çok sakindi. Bilmiyorum diğer şehir nasıldı. Ama yeni haftaya ve bundan sonrasında hareketli başlıyoruz anladığımız kadarıyla. Milliyet gazetesinin haberi Erdoğan'ın yoğun mesaisi başlıyor başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Perşembe günü AK Partili 15 Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir araya geleceğini yazmış. Milliyet gazetesi Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun toplanacağını söylüyor ve aynı zamanda da AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlaması da var. Ona da katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceksiniz? Teşekkür ziyaretleri de başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
Sanıyorum AK Parti'nin yerel seçimlerde %50'nin üzerinde oy aldığı kentleri ziyarete başlayacak Sayın Cumhurbaşkanı. İlk planda da galiba kendi memleketi Rize var. Çünkü Rize'deki oy oranı herhalde %65'lerin üstünde diye hatırlıyorum. Sıcak günler başlıyor. Zaten hava sıcak ama siyasette özellikle gerçekten çok yoğun bir sürece girdiğimizi söyleyebilirim. Özellikle Eylül ayından itibaren ben Türk siyasetinde çok ciddi hareketlenmeler bekliyorum.
Ne gibi?
Yani şimdi biliyorsunuz bu yeni partilerle ilgili beklentiler söz konusu. İyi Parti'den çok da iyi kendileri açısından sinyaller gelmiyor. Orada ben ciddi ayrışmaların olabileceği kanaatindeyim. Bütün işaretler onu gösteriyor. Yani siyaset kendini biraz Eylül ayına doğru hazırlıyor gibi geliyor. Ben AK Parti'de de Sayın Cumhurbaşkanı'ndaki bu hareketlenmeyi de biraz ona yoruyorum. Tabii Ağustos ayı bizim açımızdan önemli. İşte 30 Ağustos geliyor. Zafer Bayramı. Onun öncesinde 26 Ağustos törenleri. Yine onlar da gündemi bayağı bir meşgul edecek gibi görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de galiba 26 Ağustos'ta Ahlat'ta olacaklar.
Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek diyor. Yine
evet.
Haberin devamında.
Sanıyorum o orada da yine Sayın Bahçeli'nin önerisiyle gündeme getirilen bir kışlık saray söz konusuydu. Onunla ilgili de her iki liderin de oraya gitmesi bekleniyor. Tabii bunlar sembolik olarak önemli gelişmeler. Sayın Bahçeli'nin bu konuda geçen yıl gündeme getirmişti. Onun dışında hem AK Parti MKYK'da hem AK Parti MYK'da sanıyorum bu Eylül ayındaki hareketlenmeye ilişkin detaylar gündeme gelecektir. Nasıl bir yol izleneceği, nasıl bir strateji benimseneceği konusu da orada ele alınacaktır. Yine burada hani bir kabine değişikliği uzun zamandır konuşuluyor. Onunla ilgili de Eylül ayında bazı gelişmeler olabileceği söyleniyor. Bütün bunlar dediğim gibi Eylül ayı içerisinde Türk siyasetinde ciddi hareketlenmelerin yaşanacağının işaretleri olarak değerlendirilebilir. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü aslında bayrama denk geldiği için bu haftaya sarktı. Tabii 17 yıldır yani 2002 3 Kasım 2002'den beri AK Parti iktidarda. Yani dünya üzerinde çok fazla örneği olan bir durum değil. Gerçekten bir siyasette bence başarı hikayesi. Yani kesintisiz 17 yıllık bir iktidar. İki tane Cumhurbaşkanı çıkardı içinden. Sanıyorum 4 başbakan çıkardı ve dediğim gibi 17 yıldır kesintisiz iktidarda, gerçek bir başarı öyküsü. İleride ben bunun siyaset tarihinde de geniş olarak işleneceği kanaatindeyim. Ve yine bakıyorsunuz bugün işte son yerel seçimlerde her ne kadar bazı büyük şehirler kaybedilse bile alınan toplam oya baktığınız zaman Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber %52 oy oranını yakalamış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Gerçekten bence önemli bir başarı. Muhalefet cephesinde de yine CHP'de de aslında 2020 yılında yapılacak olan kurultayla ilgili de yavaştan hareketlenmeler başlamış durumda. CHP kurultayları biliyorsunuz biraz hareketli olur. Parti içi tartışmaların tavan yaptığı bir siyaset mecrasına dönüşür. Orada da ben ciddi hareketlenmelerin Eylül ile beraber başlayacağı kanaatindeyim. Çünkü yeni bu aldıkları büyük şehirlerde bazı sorunların bugünden baş gösterdiğini görmeye başladık. Yine aynı şekilde CHP'nin ortağı olarak son iki seçimle birlikte seçimlere girdiği İYİ Parti'de de 4. olağanüstü kurultayını yaptı biliyorsunuz. Ağustos ayı başında İYİ Parti. Henüz 1,5-2 yıllık bir partinin de 4 kez olağanüstü kurultay toplaması bu anlamda o partide bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Eylül ayı işte bütün bu çizdiğimiz çerçevenin netleşeceği, flu olan resmin netleşeceği bir ay olacak. Hareketli bir ay olacak diyebiliriz.
Peki, şimdi biz başta ilk konuştuğumuz gelişmeyi konuşurken yani Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırıldığı, kayyum atandığı haberini konuşurken Almanya'dan bir dinleyici bir soru sormuş. Terörle bağlantılı olan partiler neden kapatılmıyor diyor. Belki de pek çok kişinin aklında olan bir sorudur. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bu konu çok konuşuluyor. Bakın yani Türkiye aslında bu PKK terörüyle aslında bu içinde bulunduğumuz Ağustos ayında da 15 Ağustos 1984 yani ne oluyor, tam 35 yıldır biz bu illetle uğraşıyoruz. PKK'nın ilk eylemini yaptığı tarih 15 Ağustos. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Daha önce defalarca parti kapatılmış. HEP vardı, DEP vardı, HADEP vardı, bir ara DBP oldular. Kapatıyorsunuz, yenisini kuruyorlar. Kapatıyorsunuz, bu sefer dış dünyadan üzerinizde anormal bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Oluşturuyorlar da. Türkiye'yi sanki demokrasinin askıya alındığı bir ülke gibi gösteriyorlar. Ya biz burada aslında demokratik işleyişimizin ne kadar sağlıklı olduğunu da bir şekilde gösteriyoruz. Yine anayasa değişikliğiyle Türkiye'de parti kapatılma artık zorlaştırıldı. Yani onu da vurgulamak gerekiyor. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi niyetli bir çabayla aslında terör örgütüyle arasında mesafe koyamayan HDP'ye diyor ki ya gel Türkiye Partisi ol. Aslında HDP'ye oy veren seçmenlerin büyük çoğunluğunun istediği de bu. Ama bu parti talimatları Kandil'den aldığı için hiçbir zaman bunu başaramıyor, bunu beceremiyor. Tabii ki somut deliller ortaya çıktığında, ki şu an çıkmış durumda, ben toplandığı kanaatindeyim, HDP ile ilgili böyle bir hukuki adım da atılacaktır. Ama geçmişte bunu denemişiz, bir faydasını görememişiz. Dediğim gibi iyi niyetli bir çabayla bu partiyi hukuki sınırlar içerisinde kalmaya, iknaya çalışıyoruz. Ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Hükümet olarak söylüyorum, devlet olarak söylüyorum. Bu bir devlet politikası. Kapattığınız zaman sorunu, mevcut sorunu sanki biraz daha büyütüyorsunuz. Bugüne kadarki örnekler hep öyle oldu. Ama bu demek değil ki bunlar aralarına terörle mesafe koymayacaklar. Sonra da böyle devam edecekler. Ben devletin buna izin vereceği kanaatinde değilim. Bir de bu operasyonu şununla beraber de okumak lazım. Çok somut deliller ortaya çıkmış. Bakın bugün Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri eliyle. Ve içeride de bunun terör örgütü uzantılarının bunun altyapısını oluşturmaya çalıştıkları, buradan oraya lojistik anlamda, insan kaynağı anlamında bir akış sağlamaya çalıştıkları da çok net. Bunu neyle yapacaklar? Ellerindeki belediyelerle yapmaya çalışacaklardır. Geçmişte bunu yaptılar, yapmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu operasyonu biraz da öyle okumak lazım. Yani Türkiye kendisi açısından en azından sınırların içerisindeki bu terör oluşumlarına, bunlara destek sağlayan oluşumlara izin vermiyor. Ben dediğim gibi bu kapatma davası, işte HDP niye kapatılmıyor? Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğü olarak adlandırmak lazım, görmek lazım şu aşamada. Daha önce çünkü biz bunu denedik, bu yöntemi denedik ama bir sonuç alamadık. Ama bu demek değil ki böyle devam ederlerse devlet olduğu gibi bu işi seyredecek, ki seyretmiyor zaten. yerel yönetimlerde yapılan şey ortada. Göreceğiz herhalde bu konuda da bazı hazırlıklar vardır diye düşünüyorum.
Peki, şimdi biz biraz önce dedik ki hani bayram sonrası pek çok kişinin tatilini birleştirmesiyle hafta sonu geçtiğimiz hafta sakin geçti. Ama aynı zamanda pek çok tartışma da yaşandı. Bu tartışmalardan biri aslında 2 Eylül'de yapılacak adli yargı yılı açılışı. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak adli yargı yılı açılışı. Oraya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun katılması ama pek çok baronun katılmama kararı alması bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Nasıl değerlendireceksiniz bu tartışmaları?
Şimdi değişik bir şey söyleyeceğim. İlginç bir şey söyleyeceğim demeyeyim. Değişik bir şey söyleyeyim. Bakın ben bunun Türkiye Barolar Birliği'nde ki bir iç iktidar yarışının yansıması olduğu kanaatindeyim. Yani Metin Feyzioğlu'na karşı onu başkanlıktan indirmek isteyen bazı baroların ve oluşumların bunu kullandıkları kanaatindeyim. Şimdi bugün bir gazetede çok güzel bir haber yayınlandı. Bu külliyeye gelmeyeceklerini söyleyen baroların temsilcileri daha 5 ay önce külliyedelermiş. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu toplantısına gayet güzel gelmişler, katılmışlar. Bugün sanki burada yargı bağımsızlığı eğer o toplantıya katılırlarsa yargı bağımsızlığı tehlikeye düşecekmiş gibi bir propaganda yapıyorlar. Ama dediğim gibi asıl olay, gizledikleri asıl şey burada kendi iç iktidar mücadeleleri. Yani Metin Feyzioğlu'nun yönetimini istemeyen, onu devirmek isteyen baro içindeki oluşumların bu işin perde arkasında başka sebepler var. Ama kamuoyuna farklı bir şey sunmaya çalışıyorlar. Yani işin böyle bir boyutu var. Bir de zaten bence o haberden sonra kendilerinin süngüsü de düşmüş. Yani 5 ay önce gittiğiniz yere siz şimdi niye gitmiyorsunuz? Ki zaten Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da bence çok yerinde. Tuzu kuruların diyor ne dediğinin önemi yok. Hani cebinde çay parası olmayan avukatlar var. Ben 4 yıl sonra diyor siyasi iradeyle bir diyalog kanalı açtım. Önemli bir kazanım bu diyor. Ben buradan diyor hani temsil ettiğim kitlenin sorunlarının çözümü anlamında bir şeyler elde etmeye çalışıyorum diyor. Zaten bulunduğu makamın gereği de bu. Ama altını bir kez daha çizelim, orada başka bir hesap var. Peki. Yani kamuoyuna yansıyandan başka bir hesap var.
Peki ve tabii bir diğer tartışma İstanbul'un hafta sonu yaşadığı bir doğal afet diyeceğim. Çok kısa sürede çok büyük yağış aldı cumartesi günü İstanbul. Özellikle Eminönü en çok yağış alan kesimiydi İstanbul'un. Hem böyle bir yağmurla karşılaştı İstanbul hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşamadıklarını söylemiş esnaf. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda açıklamaları var. Esnafın bu konuda yakıraları, şikayetleri var. O tartışmayı nasıl değerlendireceksiniz?
Vallahi hani ibretle izliyoruz diyeyim. Yani gerçekten öyle. Şöyle bakın yani niyeyse Türkiye'de bazı gerçekleri dile getirdiğiniz zaman toplumun bir kesimi sizi taraf olmakla suçluyor. Ama bakın burada taraflıkla falan alakası yok. Yani bir belediye başkanının İstanbul gibi bırakın Türkiye'yi, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir metropolü yönetiyorsanız sizin bu kadar sık aralıklarla tatil yapma lüksünüz yok. Maalesef yok. Keşke olsa da hani gitseniz sürekli tatil yapsanız ama yani şu da var. Bakın Ankara'da da benzer bir şey oldu. 3 kişi burada bir sel felaketinde yine böyle bir yağış sonrasında hayatını kaybetti. Belediye başkanı yurt dışındaydı. Burada şimdi bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da, belediye başkanı tatilde. Vatandaş da haklı olarak buna tepki gösteriyor. Ama bu tepkileri sanki böyle altında başka şeyler varmış gibi yorumlamak, bu tepkileri dile getirenlere hedef göstermek çok doğru bir tarz değil. Şimdi bakın siz de söylediniz Eminönü'nde daha çok etkileniyor. Deniliyor ki altyapı yok. Ya Eminönü zaten sit alanı. Oraya çivi bile çakılmıyor ki orada altyapı sorunu yok. Sadece şu var ortaya çıktı ki oradaki mangalların temizliği, mazgalların temizliği yapılsaydı, oluşan o moloz birikintilerinin temizliği yapılsaydı, belediye personeli daha önceden meteorolojinin yaptığı uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olsaydı, bu afetin yarattığı tahribat bu kadar büyük olmazdı. Yani ortaya çıkan gerçek bu. Ha şu tartışılır, ya bu adam daha 2 aylık başkan, doğru İstanbul'da bir altyapı sorunu varsa bunun faturasını ona kesemezsiniz. Ama siz belediye başkanıysanız hele hele seçim öncesinde sizin İstanbul'un kaybedecek bir saniyesi bile yok gibi demeçleriniz varsa doğal olarak eleştirilirsiniz. Yani o afet yaşandığında orada olmamanız. Hele bir de şöyle bir haber çıktı. İstanbul'a geliyor kendisi. Biraz ortalıkta dolaşıyor ve sonrasında yeniden 15.40 uçağıyla Bodrum'a gittiği söyleniyor ki bu doğruysa ben kendisi açısından da gerçekten çok üzgünüm eğer bunu yaptıysa. Umarım yapmamıştır. Yani öyle söyleyeyim size. Hani kentin bu kadar bir afete maruz kaldığı bir dönemde üzerinizde bu kadar eleştiri varken İstanbul'a gelip aynı gün tekrar Bodrum'a döndüyseniz.
Yani yağmurun yağdığı gün mü?
Dün.
Dün.
Dün gelmiş. Tamam. Sabahtan açıklamayı yapmış. 15.40'ta gittiği söyleniyor. Henüz bir yalanlama da gelmedi. Ben kendisi adına da umarım bunun doğru olmamasını ümit ediyorum. Çünkü yani siyaseten de büyük bir hatadır bu. Hani bir belediye başkanının, bir siyasetçinin asla yapmaması gereken bir şey. Dediğim gibi inşallah doğru değildir.
Yapmamıştır herhalde diyelim ve sohbetimizi tamamlayalım. Gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin bizlerle birlikteydi.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Polis Akademisi öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Evet, hareketli bir haftaya başladık. Ama ekonomideki gelişmeler zaten hep hareketliydi. O konuyu, ekonomiyi çok sık konuştuk hep geçtiğimiz dönemde de. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda ilk duyduğumuz aslında bir kavram yeniden Asya açılımı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi. Siz geçtiğimiz hafta yeniden Asya açılımı ve bu açılımın serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye ve önümüzdeki sürece katkısı, onun öneminden bahsetmişsiniz. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi açıkçası tabii dünya ekonomisi çok zorlu bir süreçten geçiyor. Hani biz içeride bazen işte hem bayram haftasının etkisiyle sakin bir hafta geçirdik ama dünyada da işler durulmadı. Özellikle Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam Trump'ın yeni tweetleri vardı. Biliyorsunuz artık gündemi Trump'ın tweetlerinden takip ediyor bütün dünya. Çin'le bir anlaşmaya yakın olmadığını, henüz anlaşmaya hazır olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'nin söyledi. Özellikle Çinli telekomünikasyon şirketine ilişkin olarak çok sert açıklamaları vardı. Bir ulusal güvenlik sorunu olarak adlandırıyordu. Dolayısıyla bazen dönem dönem böyle ticaret savaşlarının yumuşayacağı veya sonlanacağına ilişkin sempatik haberler çıksa da bunun böyle olmadığını zaten hep söylüyoruz. Amerika bu işi sonuna kadar devam ettirecek gibi görünüyor. Şimdi orada ticaret savaşı devam edince dünyanın geri kalanında da sorunlar ortaya çıkıyor ve bu sorunları da nasıl yöneteceğiniz yeni stratejilerinize bağlı oluyor. Türkiye'de bu kapsamda özellikle dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru hareket ettiği bir dönemde sizin de biraz önce söylediğiniz üzere 11. Büyükelçiler Konferansı'nda önce Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyut getirdi. Yeniden Asya açılımı. Burada mevcut Batı ile olan ilişkileri bozmadan, hatta onları da güçlendirmek şartıyla Asya'da yeni bir süreci başlatmış oldu Türkiye. Aslına bakarsanız geç kaldığımız bir süreçti bu. Hani hep işte Çin'in kuşak ve yol projesiyle konuşmaya başladık biz Asya'yı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Asya'da çok eskiden beri var. Yani şu anda Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 devlete baktığınızda bunlar hep Asya'da kurulmuş devletler ve oralarla hem etnik hem dini hem de tarihi bağlantılar olan tek ülke Türkiye. Biz bu konuda biraz geç kaldık ama bu geç kalmamızın sebebi bir ihmal değildi. Türkiye uzunca süre hep kendi iç işleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Malumunuz işte darbeler süreçleri oldu, 40 yıldır devam eden terör süreci Türkiye'yi çok etkiledi. Asya ile kapısı kapandı aslında Türkiye'nin bu terör süreciyle. Şöyle dinleyicilerimiz gözlerinin önüne bir Türkiye haritası getirirlerse, şimdi bugün hala terör kuşağı oluşturulmaya çalışılan bölgeye baktığınızda aslında oralar Asya'ya açılan kapılar. Şimdi kuzeye bakalım, hatta kuzey doğumuza bakalım. İşte Ermenistan sınırı, o bizim Türk dünyasıyla olan fiziki, yani gönül bağımızı asla kopartamaz ama fiziki sınırımızı kapatan bir devletçik var orada. Biraz daha güneye geliyorsunuz. İran uzun süre biliyorsunuz PEJAK'ı destekledi. Hani son dönemde bu konuda çok ciddi geri adımlar attı. Terörle mücadelede Türkiye ile işbirliğini güçlendiriyor İran. Kabul ama uzunca bir süre PKK'nın İran'daki kolu olan PEJAK'a alan açtı İran. Aşağıya iniyorsunuz, Irak sınırına bakıyorsunuz. PKK'nın uzunca bir süre bütün kamplarının olduğu, hala da öyle biliyorsunuz, işte Kandil'in vesairenin olduğu yerler. Güneye biraz daha batıya doğru geliyorsunuz, bakıyorsunuz Suriye uzunca yıllar biliyorsunuz terör örgütünün başı Şam'da yaşadı. Şimdi bütün bu hat sizin aslında Asya'ya açılan, Orta Doğu'ya açılan kapınızın terör kanalıyla kapatıldığı kapı. Şimdi Türkiye bir yandan terörle mücadele ederek orada çok ciddi başarılar sağladı. Şimdi yavaş yavaş da artık o kapıyı açıyor. Şimdi bu yeniden Asya açılımı sizin etrafınızdaki o terör kuşağını da yarma açılımınız bir taraftan. Yani terör kuşağını sadece askeri olarak yaramazsınız. Bunun ticari kısmını da organize etmeniz gerekiyordu. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Bu açıdan son derece kıymetli bir süreci başlatmış oldu Türkiye. Şu anda ilk etapta biraz böyle havada kalmış gibi görünebilir ama bir 20 yıl sonrası için çok stratejik bir karardı bu. Türkiye bunu başarmış görünüyor. Şimdi bunun ikinci kısmı da şu. Türkiye çok acil serbest ticaret anlaşmalarını artırmak zorunda Asya ülkeleriyle. Bu serbest ticaret anlaşmaları şöyle, onu belki biraz açmamız faydalı olabilir. İki taraf ülkeler arasında ticareti kolaylaştıran tarifelerden, kotalardan arındırılmış, daha kolay ticaretin yapıldığı, ticaret hacmini artırmaya yönelik ve bu taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle olan ticaretlerini etkilemeyen kolaylaştırıcı anlaşmalar bunlar. Asya kıtasında biraz zayıf kaldı Türkiye uzunca bir süre serbest ticaret anlaşmaları kısmında. Devam eden müzakereler var. Şimdi onlara hız verilecek mutlaka. Merkez bankaları arasındaki para takası anlaşmalarına hız verilmesi gerekiyor bu kapsamda. Şu bazen yanıltıcı olabiliyor. Ya işte bizim o ülkeyle ticaretimizin hacmi ne ki para takası yapacağız? İş işten geçmeden bu anlaşmaları yapalım biz. Hacimler arttığı zaman faydalı olacağını göreceğiz. Türkiye bunları yapmak zorunda. Neden? İşte bu ticaret savaşlarının yoğunlaştığı ve ekonominin artık bir silah olarak kullanıldığı dönemde sadece ülkenin güvenliği, ulusal güvenliği askerle, sınırla, işte mayınlı arazilerle sağlayamıyorsunuz. Artık ekonomi güvenliğinizi de sağlamanız lazım. Bu da son derece proaktif bir süreç. Yani başınıza gelmeden önce tespit edip çözmeniz gereken bir süreç. Onun için bu serbest ticaret anlaşmaları çok önemli. Dolayısıyla yeniden Asya açılımının altını dolduracak ana unsurlardan bir tanesi serbest ticaret anlaşmaları. Türkiye'de bu konuda zaten girişimleri vardı. Onları hızlandıracak gibi görünüyor. Ama dünyanın geri kalanı için baktığımızda süreç çok iyiye gitmiyor. Dünyada bir küresel durgunluk beklentisi giderek artıyor. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşının geldiği boyut bunu tetikliyor. Çin verileri iyi gelmiyor. Çin para biriminin değerini düşük tutarak bir kur savaşına girmiş gibi görünüyor. Her ne kadar inkar etse de uzunca yıllar Çin para birimi dolar karşısında 6,98 seviyelerindeydi. İlk kez 7 ve 7'nin üzerine çıkarttı. Çünkü Çin bunu ayarlayabilecek rezerve sahip bir ülke. Biraz serbest bıraktığı zaman Çin'in para biriminin değerinin düşmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni çok negatif etkiliyor. Amerika tarafında işler bazen veriler iyi geliyor, bazen kötü geliyor ama çok iyi diyemiyoruz ki FED de biliyorsunuz geçtiğimiz ay bir faiz indirimi yapmak zorunda kaldı. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda her şeye hazırlıklı olmamız gereken bir süreç var. Bizim zaten kendi sorunlarımız var. Bölgemizde yaşadığımız. Bir Doğu Akdeniz konusu orta yerde. Devam eden biliyorsunuz Türkiye'nin arama gemileri, sondaj gemileri var. Orada çalışmalara devam ediyor. Olayın diplomasi boyutu var. Bazen deniz kuvvetlerinin dahil olması gereken boyutlar oluyor. Bazen hava kuvvetlerinin dahil olması gereken boyutlar oluyor. Orada hak gaspını engellemeye yönelik hem Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs'ın haklarını hem Türkiye'nin kendi haklarını koruması gereken bir süreç var. Ve Türkiye bunu en üst düzeyde yapmaya devam ediyor. Ama bir bakıyorsunuz hemen Türkiye'nin karşısında işte Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır bir araya gelebiliyor. Atina'da toplantı yapabiliyorlar. Bunları da yönetmesi gerekiyor Türkiye'nin. Diğer tarafa bakıyorsunuz İdlib konusunda Rusya ve İran'la işbirliği içerisinde orada bir çatışmasız bölge ve süreç organize etmeye çalışıyor ama işte rejimin yani Esed rejiminin orayı sürekli provoke ettiğini görüyoruz. Biraz daha doğuya doğru gidiyorsunuz. Irak'ta bir oluşturulmaya, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan bir terör koridoru vardı. Türkiye şu anda Müşterek Harekat Merkezi ile orada biraz zaman kazandı ama Amerika böyle devam ederse işte sabah bir haber vardı. Hala silah yardımlarının gittiğini, terör örgütüne yardımlarının gittiğini gösteren bir haber vardı. Türkiye eninde sonunda oraya müdahale etmek zorunda kalacak. İran tarafına bakıyorsunuz. İran'a uygulanan ambargolar komşu ülkenizdeki ticareti olumsuz etkiliyor. Siz de mutlaka olumsuz etkileniyorsunuz. Kuzeye bakıyorsunuz. Ukrayna sorunu, Ukrayna-Rusya arasındaki sorun, Kırım konusu gündemde. Batıya gidiyorsunuz. Yunanistan ekonomisi toparlanmadı. Bulgaristan'da ekonomi diye bir şeyden söz edemiyorsunuz. Şimdi böyle bir sarmalın içerisinde bir taraftan ulusal güvenliğinizi, bir taraftan ekonomi güvenliğinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan güvenli bölgeler oluşturarak uzunca bir süredir kabul etmek zorunda kaldığınız Suriyelilerin geri dönmesini sağlamak için çaba sarf ediyorsunuz. Bu çok zor bir süreç. Şimdi bütün bunları eş zamanlı yapan bir ülke konumundasınız. O açıdan hem yeniden Asya açılımı, hem serbest ticaret anlaşmaları, hem de ekonomi güvenliği konusu bir süre daha bizim gündemimizde en önemli maddelerden bir tanesi olacak.
Aslında bir de Brexit süreci var değinilmesi gereken ve önümüzdeki süreçte hem Avrupa ekonomisini hem dünyayı hem bizi etkileyecek olan neler söylersiniz?
Şimdi Boris Johnson biliyorsunuz Brexit'in gecikmesini fırsata çevirerek İngiltere Başbakanı olan bir siyasi aktör. Boris Johnson zor bir süreçle karşı karşıya. Çünkü İngiltere bir taraftan anlaşmasız Brexit istemiyor ama bir taraftan da Avrupa Birliği çok dayattığı için anlaşmasız olacak gibi görünüyor. Ama Boris Johnson'ın geçtiğimiz haftalarda Bolton'la yaptığı işte Trump'ın danışmanlarından Bolton'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı bir açıklama var. Diyor ki çok acil serbest ticaret anlaşmaları yapmamız lazım. Bunların da ilkini Avrupa Birliği ile yapmak zorundayız dediği bir süreç var Brexit'te de. Biraz önceki konuştuğumuz konuyla bağlantılı söylersek ama bu Brexit süreci Avrupa Birliği'ni çok negatif etkileyecek bir hale doğru gidiyor. Dün Almanya Ekonomi Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. 2 gün önce özür dilerim. Biz bir 55 milyar euroluk pakete hazırlık yapıyoruz. Yani süreç böyle giderse Almanya ekonomisi Brexit'ten olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Bunu yönetmemiz lazım diye Almanya hazırlık yapmaya başladı ki Almanya verileri de hep kötü gelmeye başladı. O biraz önce söylediğimiz küresel durgunluğa yönelik işaretler giderek artıyor. Bu da gelişmekte olan ülkeler için çok iyi haberler değil. İşte bunu da yönetmek için hem o Brexit'i takip edeceğiz, hem ticaret savaşlarını takip edeceğiz, hem bölgemizdeki olumsuz gelişmeleri yönetmeye çalışacağız. Hem de yeni açılımları devam ettirmek zorunda kalacağız. Çok zor bir dönem.
Peki bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir de Arjantin'de gelişmeler var. En son bir iki cümleyle onu konuşalım.
Ya Arjantin biliyorsunuz çok zorlu bir süreç yaşadı. Para biriminin astronomik değer kayıpları olduğu bir dönem yaşadı. Ekonomik olarak çok zorlandığı bir dönem yaşadı. Arjantin'de seçimler yaklaşıyor. Ama hani ne kadar seçimler demokratik olacak, ne kadar işbaşı yapan yeni gelen iktidar süreci yönetebilecek bunu kestirmek çok zor. Çünkü Arjantin ekonomisi çok hırpalandı. Bir de maalesef IMF'le masaya oturdular. IMF'le masaya oturan bir ekonominin kendini toparlaması çok mümkün görünmez. Her ne kadar IMF bir derleyici, toplayıcı bir mekanizma gibi olarak anlatılsa da bugüne kadar IMF'le oturup da iyi sonuçlar almış ülke sayısı yok denecek kadar az. Bir de Arjantin'in IMF'le çok kötü bir geçmişi var. Hatta bu kitaba da çevrilmişti. Belki dinleyicilerimiz için bir öneri olabilir. Michael Musa bir kitap yazmıştı. Dönemin IMF, Arjantin'den sorumlu IMF şefi Zaferden Trajediye Arjantin diye. IMF'nin yanlış politikalarının Arjantin'de halkı nasıl yağmacı haline getirdiğini anlatan önemli bir kitap. Arjantin'in IMF geçmişi çok iyi değil. Onun için zor bir süreçte Arjantin'i bekliyor.
Peki, evet. Yaşanan gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, İç Anadolu yani Sivas, Kayseri ve Eskişehir hariç Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleriyle Antalya'nın doğu iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusuyla Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle. Ankara az bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24. İstanbul az bulutlu, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27. İzmir az bulutlu 32. Erzurum az bulutlu 31. Amsterdam az bulutlu 21. Atina az bulutlu 32. Bağdat sıcak 43. Berlin çok bulutlu 26. Kiev az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 32, Londra gök gürültülü sağanak yağışı 21, Madrid sıcak 39, Mekke gök gürültülü sağanak yağışı 44, Moskova yağmurlu 24, New York az bulutlu 32, Paris gök gürültülü sağanak yağışı 23, Pekin az bulutlu 28, Roma az bulutlu 29, Saraybosna sıcak 35, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışı 23 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'dan bize neler aktaracaksınız?
Yeni haftada aslında Almanya'da geçen haftadan sarkan bu haftada tartışmasını beklediğimiz en dikkat çekici başlık yaklaşık 2,5 seneden bu yana Almanya'da sık sık vurguladığımız aşırı sağ tehlikesine ilişkin geçen hafta içerisinde bir veri ortaya çıkmıştı. 2019 yılının ilk 6 ayında aşırı sağ motifli 8605 suç işlendiği ortaya çıkmıştı. Suçun kayda geçtiği ortaya çıkmıştı ki bunlardan 363'ünün şiddet içerdiği ifade edilmişti. Bu veriler konuşulmaya başlandığı sırada yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Aşırı sağcıların geçen sene davası sonuçlanan yani 5 yılın ardından davası sonuçlanan 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütünün referans alındığı aldıkları ortaya çıktı aşırı sağcıların ki özellikle 2018 Haziran ayından 2019 Temmuz ayı başına kadar ki geçen süreçte 35 suçun NSU'nun referans alınarak işlendiği ortaya çıkmıştı. Yine bu tartışılıyordu. Yeni haftaya bir başka tehlikeyle başlıyoruz diyebiliriz. O da şu, aşırı sağcıların artık oluşturmuş oldukları bir liste, ölüm tehditlerinin ölüm listesi diyebileceğimiz, kara liste diyebileceğimiz listeler hazırladığı ortaya çıktı ki bunlar içerisinde siyasetçiler var, avukatlar var, gazeteciler var. Daha önceki haberlerde de benzer ifadeler vardı. Bu sayının 25 bin civarında olduğu ifade edilmişti. İşte yeni haftada aşırı sağcıların bu kara listesi diyebileceğimiz listenin hazırlandığı, bu anlamda listede olan bazı kişilere ölüm tehditleri gittiği, onların da korku ve endişe içerisinde oldukları Alman medyasına yansıdı. Dolayısıyla bu hafta içerisinde de gündem başlıklarından, önemli gündem başlıklarından birinin bu konu olmasını bekliyoruz. Almanya'daki ikinci başlığımız bu hafta aslında Koalisyon Ortağı, Sosyal Demokrat Parti Merkel'in başbakanlığı döneminde, başbakanlığında koalisyonun önemli bir partisi. Ancak uzun süreden beri liderlik arayışı içerisinde. Çünkü 2017'den bu yana lider değişimi oldu. En son Andrea Nahles Haziran ayı başında istifa etmişti. Her geçen gün Sosyal Demokratlar oy kaybediyor ki son verilere göre 37 bin kişi üyelikten istifa etmiş. Şimdi bu parti, Sosyal Demokrat Parti, Koalisyon Ortağı Sosyal Demokrat Parti lider arayışında. Yaklaşık 12 aday, toplamda özür dilerim, 12 aday ortaya çıktı ama dün itibariyle, önceki gün itibariyle en güçlü adayın şu anda Başbakan Yardımcısı olan ve Finans Bakanı olan Olaf Scholz olduğunu ifade edebiliriz. Kendisinin bu hafta içerisinde, önümüzdeki günlerde adaylığını, resmen açıklamasını bekliyoruz ki süre 1 Eylül'de sona erecekti. İşte 1 Eylül'de isimler belli olduktan sonraki Olaf Scholz'un açıklamasıyla birlikte eğer bu aday sayısı 13'e çıkacak, 13 adayın da Aralık ayındaki genel kurulda yeni genel başkan olabilmek için yarışmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Almanya'da koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'deki liderlik arayışı devam ediyor. Onun sonucu ise Aralık ayındaki kongrede ortaya çıkacak. Bunu ifade edebiliriz. Son gündem maddesi kısa, aslında şöyle söyleyeyim. Hafta sonu Almanya genelinde olumsuz hava koşulları vardı. Özellikle dün itibariyle Bavyera bölgesinde, Almanya'nın güneyinde şiddetli yağışlar vardı ve ortaya bildik görüntüler ortaya çıkmıştı. Yollar suyla kaplanmıştı. Pek çok kaza olmuştu. Dolayısıyla yeni haftada da Alman medyasında olumsuz hava koşullarının ön planlı olduğunu söyleyebiliriz. Rutin gündeme geçecek olursak, Cumhurbaşkanı Steinmeier hem Berlin'de hem Berlin dışında programları var bu hafta boyunca ama Slovakya Cumhurbaşkanı'nı çarşamba günü ağırlayacak, bunu ifade edebiliriz. Ardından da İtalya'ya bir ziyarette bulunacak. Başbakan Merkel ise neredeyse bu hafta Berlin'de yok gibi. Bugün Macaristan ve İzlanda'yı ziyaret edecek, seyahatleri başlıyor. Çarşamba günü Berlin'e dönecek, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek. Yine o da Slovakya Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelecek. Perşembe günü Hollanda'da, daha sonraki günlerde ve hafta sonu da G7 toplantıları için Fransa'da olacak Başbakan Merkel. Bu hafta içerisinde Türkiye'den de dikkat çekici bir ziyaret var diyebiliriz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Berlin'de olmasını bekliyoruz. Niye? Çünkü burada Berlin'de 22 Ağustos'ta Türkiye-Almanya Yapay Zeka Konferansı düzenlenecek ki o konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikte Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'de birer konuşma yapacaklar ve bu toplantı, bu konferans önemli çünkü iki ülke, özellikle bilim insanları yoğun bir şekilde katılım sağlayacak bu konferansa ki bu toplantıda özellikle sanayi olsun, otomotiv olsun, bu sektörlerde yapay sanayinin kullanılmasına ilişkin iki ülke arasındaki işbirlikleri nasıl artırılabilir, bu anlamda neler atılabilir, hangi adımlar atılabilir, bunu iki taraf değerlendirecek söz konusu konferansta diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar,
çok,
iyi sabahlar.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Aslında güne çok önemli bir gelişmeyle başladık. Sabah erken saatlerde son dakika haberi olarak verildi haber bültenlerinde. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı ve yerlerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan bir hareket bu ve bir de yaptığı yazılı bir açıklama var İçişleri Bakanlığı'nın. Programımızın başında da konuştuk. Siz nasıl değerlendirirsiniz yaşanan bu gelişmeyi?
Valla beklenen oldu aslında. Yani bir sır değil. Çünkü yıllardır konuşulan mesele şuydu. HDP'nin belediye başkanlarının ve HDP'nin bir siyasi parti olarak terör örgütüyle bağlantısının kesilmesi, sivil siyasetin kurallarına, normlarına ve cari hukuka uygun bir şekilde siyasi faaliyetlerine devam etmesi. Bu yıllar içerisinde bütün beklentilere rağmen mümkün olmadı. En son bunu şeyde test ettik. Bu Hendek savaşlarında test ettik. Burada da net bir tavır koyamadı kurumsal olarak HDP. Her ne kadar içinden bazı siyasetçiler farklı görüşler beyan etseler bile burada da bir kopuş sağlanamadı. Şimdi seçimden önce de seçim kampanyası döneminde de Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Dedi ki herkes Türkiye'de hukuka tabi. Yani HDP'li belediye başkanları bölgede seçilseler bile hukuka tabi oldukları kadar görevde kalabilirler. Aksi halde yasaları çiğnedikleri andan itibaren yeniden görevden alınırlar. Yani aslında bu bakımdan bu sabah haber kaynaklarına düşen bu haber çok şaşırtıcı olmadı. Yani beklenen bir şeydi. İşte İçişleri Bakanlığı alınmanın gerekçelerini uzun uzun anlattı. Hangi belediye başkanı ne kadar soruşturmaya tabi, ne kadar dava açılmış hakkında, neler yapmış etmiş. Bütün bunlarla ilgili bir bilgi aktardı. Şimdi olay şu, hiçbir seçilmiş belediye başkanının İçişleri Bakanlığı'nın bir kararıyla görevden alınıyor olması memnuniyet verici bir şey değil. Fakat diğer taraftan da şunu hatırlayalım. Hiçbir belediye başkanı da cari hukukun dışında bir hukuka tabi olamaz. Yani o da hukukla, yani halktan aldığı yönetme yetkisini, idare yetkisini hukukun içinde kalarak kullanır. Yani seçilmiş belediye başkanıyım diye hukuk dışı yollarla, araçlarla temsil yetkisini kullanamaz. Yani bu şekilde kullanamaz. Burada kritik şeylerden birisi, ayrımlardan birisi şudur. Yani esas itibariyle bir hukuk düzenine karşı eli silahlı bir örgütün, bir terör örgütünün mücadele yürüttüğü bir zeminde, bir süreçte o cari hukuka göre seçilmiş milletvekillerinin, belediye başkanlarının o terör yapılanmasına, şiddete karşı hakim hukuktan ve düzenden yana olmaları anayasal sorumlulukları gereğidir. Ve o hukuku işletmeleri, çalıştırmaları. Burada bu gerekçelerde büyük sorunlar oldu. Daha doğrusu bu sorunlar biliniyor da yeniden bu sorunların, bu yaşanan olaylara rağmen yeniden işlediği, bu sorunların yeniden ortaya çıktığı görülüyor. Çok aksi bir sürü defa da üstelik seçim kampanyası döneminde dediğim gibi demin uyarılmıştı HDP'li siyasetçiler. Fakat bundan anlaşıldığı kadarıyla bir netice alınamadı ve gerekli işlemler yapılarak ilgili illerin belediye başkanları, valileri, belediye başkanlığına vekalet eden kayyumların başına getirilmiş oldu. Yani dolayısıyla bu son derece önemli bir gelişme. Şimdi şunun altını çizelim. Bu belki de bu yayında en çok altında durulması gereken, çizilmesi gereken konulardan birisi. Hiçbir yerel otorite, belediye yürüttüğü faaliyetlerde terör örgütüne destek, ona kaynaklarını onun araçlarıyla paylaşmak, terör örgütünü övmek, terör örgütünü kalıcı hale getirecek iş ve işlemlere yönelmek gibi bir tamamen yasa dışı olan bir takım faaliyetleri hiçbir demokratik ülkede yürütemez, Türkiye'de de yürütemez. Şimdi bakın, İçişleri Bakanlığı'nın gerekçeleri içerisinde saydıklarından biri şu. Belli teröristlerin adlarını sokak isimleri olarak koymak, değiştirip onların adını koymak. Terörle birlikte anılan sembollerin, isimlerin sokak ve caddelere konulması vesaire gibi. Yani şimdi bu belediye başkanının belediye meclisinden aldığı kararla ortaya çıkan bir şey olsa bile, işlem olsa bile, bu esas itibariyle hukuku çiğneyen bir işlem olduğu için dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Özellikle bir örnek vereyim. Yani diyelim ki bir lokal Paris'in banliyölerinde ya da Londra'nın, Berlin'in bir yerde bir belediye meclisi tutup karar verecek. Daeşli bir teröristin adını bir sokağa verecek. Bu mümkün olabilir mi? Avrupa'da da demokrasi var. Bir meclisten, kuruldan çıksa bir teröristin adı verilebilir mi? Ya da onlar açısından sembol anlamına gelecek bir takım figürlerin, isimlerin, kavramların bir yerlere sokak adı, cadde adı olarak verilmesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Çünkü o açıkça teröre destek anlamına gelir. Hiçbir demokratik ülkede meşru demokratik siyasetin araçlarıyla seçilmiş hiçbir temsilci terörü destekleme anlamına gelen böyle bir işlemi yetkisini kullanarak yapamaz. Çünkü açıkça yasaların ihlali anlamına gelir bu. Şimdi o zaman şu soruyu sormak gerekiyor. Muhtemelen Batı'dan bazı tepkiler yükselecek şimdi. Başta Almanya, Avrupa'dan. Seçilmiş belediye başkanını görevden aldılar. Demokrasi yok Türkiye'de vesaire. Dolayısıyla bu sözüm aslında bu sorum onlara. Anlatabiliyor muyum? Bu soruya muhatap onlar. Onlara soruyoruz buradan. Yani böyle bir işlem Almanya'nın herhangi bir şehrinde, kasabasında söz konusu olsa, bir terör örgütü olarak bilinen, ilan edilmiş örgütün militanlarının, öldürülen militanların isimlerini belediyeler bir yerlere isim olarak koysalar, Almanya kabul edebilir mi bunu? Fransa kabul edebilir mi? İngiltere'de kabul edilebilir mi böyle bir şey? Amerika'da kabul edilebilir mi? O zaman yani gözlerimizi bağlayalım ve nesnel, objektif olarak meseleye bakalım. Yani nasıl oluyor da Almanya'da, Paris'te, Fransa'da ya da Londra'da kabul edilemeyecek şeyler Türkiye'de demokrasi adına kabul edilebilir şeyler olsun? Yeniden başa dönüyorum. Ya bu görevden almanın memnuniyet verici bir tarafı yok. Anlatabilir hiç kimse iyi ki görevden aldılar, seçilmiş belediye başkanı falan diye ne sevinir ne oynar. Anlatabildim mi? Burada hiçbir demokratın sevinebileceği bir şey yok. Fakat diğer taraftan bu yetkinin kullanılmasında, yetkilerin aşıldığı, teröre destek anlamına gelecek iş ve eylemlerin devreye girdiği ve bunun da değişik soruşturmalarla, yargı süreçlerinde vesaire somutlaştığı bir ortamda kamu otoritesinin böyle bir tasarrufu devreye sokması ve yeni bir görevlendirmeye gitmesi tabii bir sonuç olarak görülmelidir, değerlendirilmelidir. Bunun altını çizmek gerekiyor.
Peki. Bu önemli gelişmeyi değerlendirdik sizinle birlikte. Bir diğer önemli başlık ise Suriye'nin kuzeyinde ki tesis edilecek güvenli bölge. Bu bölge için Amerika Birleşik Devletleri ile bir mutabakata varıldı. Bir heyetin geldiği bilgisi haber bültenlerinde yine yer aldı ve bu Birleşik Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta devreye girecek diyor.
Evet.
Yine gelen haberler. Yalnız bu güvenli bölgenin derinliği, uzunluğu konusunda yapılan görüşmelerin hala devam ettiği bilgisi de var. Güvenli bölge konusunda gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Valla biliyorsunuz görüşmeler, müzakere süreci sonucunda bir 3 maddelik mutabakat açıklandı. Bu mutabakat açıklandığı andan itibaren Türk iç kamuoyunu, iç kamuoyu oluşturucuları, yorumcuları, stratejistleri, bu konuyla uğraşanları çok tatmin etmedi. Yani Türkiye'nin beklentilerine uygun mu değil mi tartışmaları oldu. Bir de bu mutabakat üzerinden Türkiye iç basınında, Avrupa'da ve özellikle Amerikan basınında çıkan haberler de karıştı, karışık bir tablo ortaya koydu. Önce Türkiye tek başına büyük bir risk alarak sahaya girmek durumundayken böyle bir anlaşmalı yoluyla sahaya girmesi ve Amerika ile beraber güvenlikli bölgeyi tesis ediyor olması memnuniyet verici bir şeydi. Herkes bundan memnuniyet duydu. Fakat bunun işte sizin önünüzdeki gazetelerde de bir kısmında olduğu gibi, yani Amerika'nın Türkiye'yi yeni bir oyalaması mı, yani yeni bir manipülasyonu mu tartışmaları derhal devreye girdi. Şimdi bu tartışmaları, kaygıları tabii besleyen Amerikalı yetkililerin açıklamaları kadar Türk yetkililerin açıklamaları da oldu. Çünkü Dışişleri Bakanı çıktı, dedi ki çeşitli defalar kandırıldık, oyalandık. Şimdi oyalanmaya tahammülümüz yok dedi. Durup dururken niye böyle dedi, bir komisyon kuruldu vesaire, Dışişleri Bakanı niye böyle bir çıkış yapsın diye pek çok insan düşündü, gözlemci. Diğer taraftan Milli Savunma Bakanı çıktı, dedi ki bizim yine benzer sözler söyledikten sonra bizim aslında B, C planlarımız da var, buna mahkum değiliz dedi. Bütün bunlar şu kuşkuyu üretti. Yani bizatihi bu müzakereyi yürütenlerin bile bu yürüyen süreçle ilgili endişelerinin olduğunu, yani güvene dayalı bir ortamın henüz daha oluşamadığına dönük açık bir karineydi bunlar, bu sözler. Ve Türkiye bu çerçeveler içinde bu defa bu karargahı ortak harekat merkezini kurarak bir başlangıç yapmak ve süren müzakerelerde neyse hedefi buna ulaşmak istiyor. Bunlardan en önemlisi göründüğü kadarıyla bu 20 mil derinlik meselesi, 30 kilometre derinlik meselesi, bu derinlik içerisinde yerleşim yerlerinin istisnai yerler olmaması meselesi, bölgeden tamamen PKK-PYD unsurlarının çıkarılması meselesi ve bölgenin Türk güvenlik kuvvetlerine teslim edilmesi, güvenliğin burada yeni düzenin Türkiye tarafından sağlanması meselesi. Yani burada öyle anlaşılıyor ki Türkiye Amerika ile birlikte bu bölgede bu düzeni kurma konusunda Amerikalılara gereken sözü vermiş durumda. Çünkü bu tabakattan o anlaşılıyor. Fakat geriye kalan ne varsa hepsi bir soru işareti. Yani nasıl olacak? 30 kilometre derinlik olacak mı, olmayacak mı? Şehirler içeride olacak mı, olmayacak mı? Bunlar müzakerenin konuları. Bunlar tartışılacak, konuşulacak şeyler. Bir de tabii sahadaki bütün politik, toplumsal unsurların tasnifi, bölgeden çıkarılacak ve çıkarılmayacak yapılar konusunda ortak karar verilecek prensibi. Şimdi bu prensip de ister istemez belli kuşkuları devreye sokuyor. Yani mesela PKK-PYD'nin düşman güç olmadığına dair bir kanaat ilan etmesi durumunda Amerika'nın. Türkiye'nin de tam tersi, mutlaka çıkarılması gerektiği konusunda bir tavır takınıldığında durum ne olacak? Ya da PKK'yla şeyli irtibatlı küçük yapıların sahada kalması durumunda bunlar nasıl anlaşılacak bu konularda? Düzen nasıl sağlanacak vesaire? Yani velhasıl bu güvenlikli bölge konusunda Türkiye'nin kafasındaki güvenlikli bölge ile Amerika'nın kafasında öngördüğü güvenlikli bölge projesi arasında bir uyum sağlanabilecek mi? Halen daha soru işareti. Türkiye'ye gelen giden Amerikalıların trafiğinden ve Türkiye'nin bölgedeki yoğunlaşmasından sürecin çok da kolay geçmediğini, çetin geçtiğini, bir sürecin yürümekte olduğunu görüyoruz. Umalım ki Türkiye'nin de sigortası olarak gördüğü bir güvenlikli yapılanmanın Türkiye'nin arzularına uygun olarak başarılmış olması önemli bölgede. Çünkü Suriye'de halen daha burada güvenlikli bölge tartışmaları yürürken İdlib bölgesinde çok daha farklı süreçler devrede. İşte Han Ceyhun'a girmiş durumda rejim güçleri vesaire. Halen İdlib daha başlığı, bölgeden önemli. Yukarıya doğru büyük bir göç hareketi var. Türkiye sınırına 150-200 bin kişi gelmiş durumda. Daha ciddi bir göç hareketi beklenebilir her an. Ondan sonra yani İdlib'deki şartlar da çok gittikçe ağırlaşıyor vesaire. Bir yandan da Türkiye bu süreçlerle falan ilgilenmek zorunda durumunda. Tabii Türkiye'nin bence Suriye'deki zorluklarından birisi şu. Bakın dikkat edin, bu süreç Türkiye ile Amerika arasında sürerken adeta rejim ve Rusya, hatta kısmen İran sütre gerisinde bekliyorlar. Oysa rejim ve Rusya da Suriye'nin üniter yapısından yanalar. Yani Türkiye'yi teşvik edici, ortadaki şartları değiştirici bir hamle yapmaktan kaçınıyorlar. Şimdi bizim durumumuzda olan insanların kafasında bir kaygı, kuşku uyandırıyor bu durum. Yani bunlar üniter devlet yapısından yanaysalar niye daha aktif bir müdahaleyi tercih etmiyorlar, sürece katılmayı? Bu kadar Türkiye ile Amerika arasında yürüyen bu müzakerelerde Türkiye yalnızsa, o zaman şu soruyu isterseniz sormak durumundayız. Bu programda birkaç defa daha sorduk. Acaba yeni Suriye modeli konusunda Amerika ile Rusya arasında bilmediğimiz bir anlaşma mı var? Federal bir Suriye konusunda anlaşıldı mı? Ya yani bu bölge yani, Amerikan vesayetinde PKK-PYD yapılanmasına mı bırakıldı? Yani nasıl bir şey oluyor sahada? Yani bunu anlamakta son derece zorluk çekiyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye üzerindeki yükü daha da ağırlaştırıyor bu. Yani dolayısıyla ya geldiğimiz yerde öyle bir fotoğraf var ki sanki üniter, tek karakterli bir Suriye devlet yapısından en sonunda Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği, rejimin bile, Rusya'nın bile yeteri kadar hassasiyet göstermediği bir tabloya adım atmış görünüyoruz. Yani bu tabii Türkiye göründüğü kadarıyla Türkiye'nin elini bir miktar sahada, masada zayıflatan bir pozisyonmuş gibi görünüyor. Yani diğer taraftan da Türkiye'nin bu konuda oyalanması ve oradaki PKK-PYD yapılanmasının bir siyasi hüviyet kazanarak devletleşmesi Türkiye tarihi açısından da kritik öneme sahiptir ve bu nesiller, bugün Türkiye'yi yöneten nesiller bunu bedeli ne olursa olsun önleme konusunda tarihsel bir sorumluluğa sahipler aynı zamanda. Bir, bu kadar kırılgan koşullarda doğru adımlar atarak süreci iyi yönetecekler. İki, mutlaka durdurmaları gerekiyor. Yani iki sorumluluk da çok büyük sorumluluk bugün Türkiye'yi yönetenler açısından düşünüldüğünde. Yani bu da tabii daha dikkatli olmayı gerektiriyor. O bakımdan bu meselede biraz daha tabii bilmediğimiz bir sürü şey var ayrıca. Biz sadece açık kaynaklardan ortaya çıkmış bilgilere, yorumlara dayanarak bütün bunları söylüyoruz. Süreci yönetenler, yürüten devlet aklı, oranın diplomatik şeyi, özellikleri, diplomatik ağlarda olup bitenler, bütün bunları bilmiyoruz. Onun için bir süre daha bir tahammül etmeye ve bu anlaşmanın daha somut bir form olarak karşımıza çıkmasına ihtiyacımız var daha çok şey konuşmak için.
Peki o tahammülün son noktasına gelirse Türkiye bir operasyon onu olabilir
zaten
mi?
Yani Fırat'ın doğusuna. Açık söylüyor Türkiye. Yani zaten B ve C planlarımızdan kasıt o. Yani Amerika ile anlaşılamaması durumunda B ve C planı ne olabilir? Ben size söyleyeyim, iki plan da Amerika'ya rağmen operasyon planıdır şu ya da bu şekilde. Değil mi? Hı hı. Yani dolayısıyla orada ben çok fazla şey görmüyorum. Yani Türkiye müdahaleyi yapma konusunda kararlı görünüyor. Ama Münbiç meselesinde olduğu gibi Dışişleri Bakanı bunu çok güzel açıkladı. Burada da müdahaleyi geciktirmek ve enerjiyi açığa çıkarmak, gündelik sokak diliyle tavsatmak için Türkiye yeniden mi oyalanıyor? Yani oyalandı Membiç'te. Sonunda Membiç'ten bir şey çıkmadı. Türkiye bıktı Membiç üzerinde konuşa. Konuştururlar. Membiç üzerinden enerjimiz mi tüketiliyor diye kendi kendimize sorduk sonunda. Yani burada da öyle bir şey olabilir mi? Yani karşımıza yani ne yapılmak isteniyor? PKK ile Türk güvenlik güçlerinin güvenlikli bölgede yan yana gelebileceği bir tablo mu üretilmek isteniyor Amerikalılar tarafından? Biz oradaki şartlara alıştırılmaya mı çalışılıyoruz? Ne oluyor sorusu ister istemez soruluyor. Türkiye'nin tabii bunlar hiç asla kabul edebileceği şeyler değil. Bir de tabii Türkiye buradan bakıldığı zaman sahada düşünüldüğü kadar, yani daha doğrusu Amerikalıların ve Batı'nın düşündüğü kadar zayıf bir ülke falan değil ya da takdim edildiği gibi. Çünkü halen daha işgal edilen bölgenin aşağı yukarı nüfusunun %65'i etnik olarak Kürt olmayan Araplardan ve Türkmenlerden oluşuyor. Hele hele belli bölgeleri, Deir ez-Zor gibi, Rakka gibi vesaire bölgeleri. Yani dolayısıyla zaten güç bir sosyo... Ayrıca da bu Kürtlerin çoğu muhafazakar karakterli Kürtler, bir kısmı Türkiye'ye sempati duyuyor, bir kısmı Barzani'ye sempatileri var. Yani bunlar, yani burada Suriye Kürtleri de PKK'nın arka bahçesi bilmem ne militanı falan değil. Öyle bir şey de yok. Zorla PKK eliyle burada demografik bir müdahale yoluyla burada bir dönüşüm gerçekleştirmek isteniyor Amerika tarafından. Yani Türkiye bunu net bir şekilde görüyor. Halen daha bunu en iyi şeyde gördük, bu Kobane olayları falan sırasında hatırlayın. Türkiye'ye bölgeden ciddi bir Kürt nüfus geldi. Onların çok büyük bir kısmı geriye dönmedi. Yani dolayısıyla halen daha bölgedeki Kürtlerin de ülkesi, şemsiye ülkesi, güvenlikli bir şekilde var olabileceği ülke durumunda Türkiye. Yani o bakımdan sahada Türkiye belli imkanlara, güçlere sahip.
Peki. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.